Kripto Odası.
Şu an gelen bir haberi hemen paylaşmak istiyorum sizinle.
Türkiye'de ve dünyada yaşanan gelişmeler, sokakta konuşulanlar, siyaset, ekonomi, sağlık, spor. Son dakika haberleri, konuklar ve uzman görüşleri. Güçlü Mete ile Kripto Odası başlıyor.
...27 Mart Çarşamba sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye, yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek programımıza başlıyoruz. Bugün de Kripto Odası'nda saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sizler de görüşlerinizle, fikirlerinizle programa katılmak isterseniz Twitter üzerinden Güçlü Mete yazarak bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattımızın numarası 0532 172 52 32. Belçika'daki PKK provokasyonuna Dışişleri Bakanlığı'ndan bir tepki var sevgili dinleyiciler. Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyonun düşmeye başlamasıyla elimiz rahatlayacak dedi. Bakan Vedat Işıkhan'dan bir açıklama. SGK'ya en borçlu 5 belediyenin tamamı CHP'ye ait dedi. Mansur Yavaş dürüstseniz 30 büyük şehrin hepsinin sigorta borçlarını açıklayın diye tepki gösterdi. Ekrem İmamoğlu'ndan bakanlara bir soru var. Dönsene Ankara'ya, sizin başka işiniz yok mu diyor. İstanbul'a gelen bakanlara sesleniyor. Murat Kurum bunlara 31 Mart'ta sandıkta cevabı vereceğiz diye bir açıklama yaptı. Fatih Erbakan üye sayısında MHP'yi geçtik, sıra İyi Parti'de dedi. Ve Turgut Altınok'tan Mansur Yavaş'a. 600 dairenin tapusunu göstersin, istifa edeceğim diye bir mesaj var. Bu arada dün gazeteci Murat Ağrel sosyal medya hesabında bu belgeleri paylaştı. Türkiye İşçi Partisi Gökhan Zan raporunu paylaştı. Ses kayıtlarında bir deepfake yok, bir oynama yok dedi. İsrail'le işbirliği iddialarına bakanlıklardan ard arda gelen tepki mesajları, açıklamalar oldu. Ticari kredi faizleri bir haftada %52'den %59 civarına yükseldi. Ticari kredi faizleri. Hatay'da bir tır karşı şeride geçti. Aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti maalesef. Kadir İnanır entübe durumdan çıkarılamadı. Bakan dün bir açıklama yaptı ancak genel sağlık durumunun iyiye gittiğini ifade etti. Kadınların sigaraya daha bağımlı olduğu tespiti var bir araştırmayla beraber. Her ne kadar Türkiye'de batıda hava ısınmaya başlıyor olsa da Doğu Anadolu'da kar esareti devam ediyor. 196 yerleşim yolu kapalı. Türkiye Futbol Federasyonu dün sızdırılan bir görüntü vardı. Bir gün öncesinde sızdırılan görüntüler vardı. Bunların tamamını yayınladı. Fenerbahçe'den de hemen buna ilişkin bir tepki geldi. Tutuklanan 5 Trabzonspor taraftarından biri için tahliye kararı verildi. Eda Erdem Dündar Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülü'ne aday oldu, aday gösterildi. Avusturya Türkiye'yi dün hazırlık maçında 6-1 mağlup etti. Buradan gelen açıklamalarda var. Aynı zamanda teknik direktörün Montella'nın açıklamaları da var. Bunlara da yer veririz. Dolar 32 lira 22 kuruş, euro 35 lira 5 kuruş, gram altın şu anda 2254 lira. Çeyrek altını 3924 lira olarak görüyoruz. Bunlar tabii bir liste fiyatı olarak önümüzde duruyor. Şu anda mesela bir bankada işlem yapmak isteseniz hemen ona da bir bakalım. Dolar şu anda 33 lira 33 kuruş bankada. Euro 36 lira 9 kuruş, altının gramı 2361 lira. Yani burada görülen o liste fiyatıyla gram altın arasında 100 liradan fazla bir makas var. Dolayısıyla 3924 lira olamaz çeyrek altın fiyatı serbest piyasada, 4300-4400 lira civarındadır. Hemen bir de Borsa İstanbul'a BIST 100 endeksine bakalım. 8807 puanda aşağı yukarı %2,5'luk bir düşüşle kapattı dünü. Bitcoin'de yine 70 bin doların üstünü görüyoruz. 70.500 dolardan işlem görüyor Bitcoin şu dakikalarda sevgili dinleyiciler. Başlıklarımız sadece bu kadar gibi ama daha aktaracağımız birçok haber var, program içerisinde paylaşacağız. Önümüzdeki dakikalarda bir de konuğumuz olacak canlı yayında. CHP Ümraniye Belediye Başkanı adayı Aykut Erdoğdu önümüzdeki dakikalarda bizim konuğumuz olacak sevgili dinleyiciler. Dolayısıyla şimdi bu bölümü biraz hızlı hızlı tamamlayalım. Mümkün olduğunca tüm haberlerden haberdar olalım. Mecliste Nisan mesaisinden bahsediliyor. Şimdi meclis tatilde biliyorsunuz, artık seçim olduğu için önümüzde meclis şu anda çalışmıyor ama Nisan'da ne olacak? Kripto varlıklara ilişkin kanun teklifinin meclise sunulması bekleniyor mesela. Daha önce konuştuk, bunlara ilişkin bir takım düzenlemeler yapılacak. Yeni anayasa konusunda da partiler arasında görüşmelere başlanması planlanıyor. Biliyorsunuz AK Parti'den gelen bu yönde bazı açıklamalar vardı. Yani muhalefet gezilecek, yeni anayasaya ilişkin görüşler, fikirler alınacak. Ki nitekim Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da yeni anayasaya ilişkin açıklamalar yaptı. Yani bir metin yazmak değil, bunun ötesinde diyor. 12 Eylül'ün getirmiş olduğu bu antidemokratik yapıdan, o ruhtan Türkiye'nin kurtulmasıdır diyor Numan Kurtulmuş. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika'da terör örgütü PKK yandaşlarının saldırısına yaralanan 16 yaşındaki Türk genci Efe Tapmaz'ı aradı. Sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Bu arada Belçika'da yaşanan bu olaylar da bir yandan Dışişleri Bakanlığı tarafından kınandı. PKK barışı tehdit ettiğini bir kez daha gösterdi denildi. Şimdi seçime doğru gidiyoruz. Siyasiler, liderler, adaylar hepsi meydanlarda, radyolarda, televizyonlarda, gazetelerde, röportajlarda. Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyonun yılın ikinci yarısından itibaren düşmeye başlamasıyla elimiz biraz daha rahatlayacak dedi. Yani enflasyonun yılın ikinci yarısından itibaren düşeceğini söyledi. Bu arada tabii bir yandan CHP'yi eleştirdi. Darbe severlikten ayrımcılığa, faşizme kadar eski tas, eski hamam devam ediyorlar mesajını verdi. Şunu söylüyor: yüksek enflasyon ortamında ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali eriyip gidiyor diyor. Öyle gerçekten, değil mi? Yani uzun süredir biz bunu yaşamıyor muyuz Türkiye'de? Ne alırsak alalım dipsiz kuyu misali eriyip gidiyor. Hayat pahalılığı karşısında bir mücadele vermeye çalışıyoruz kendimizce ama o mücadeleyi veremiyoruz. Ve bu, hani şöyle bir durum da söz konusu değil. Mesela şu ana kadar bir iktidar vardı ve o iktidar partisi artık görevde değil ve yeni bir iktidar partisi göreve geldi. Merak etmeyin, enflasyonu biz önleyeceğiz, tedbirleri biz alıyoruz mesajı verilir durumu var şu anda. Sanki böyle gibi algılanıyor. Doğalgaz belediyelerin üstesinden gelemeyeceği, hükümet desteğiyle hayata geçecek bir yatırımdır diyor mesela. Aynı zamanda böyle mesajlar veriyor adaylar. Yani hükümet desteği gerekir, başka türlü bu iş olmaz. Afyon'da işte böyle bir açıklama geldi mesela. Bakan Vedat Işıkhan, şu anda bakanlar artık tamamen kendi siyasi partilerini ve adaylarını gözetir durumda açıklamalar yapıyorlar. Bu da vatandaşların bir kısmı tarafından hoş karşılanmıyor, normal karşılanmıyor. Şimdi Bakan Vedat Işıkhan diyor ki SGK'ya en borçlu 5 belediyenin tamamı CHP'ye aittir diyor. Şimdi bunu söylüyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi de var bunlar içerisinde diyor. Devlete prim borçlarını dahi ödeyemiyor diyor. Şimdi bakanların dediğim gibi bu işlerin içerisinde olması, yani çünkü bakanın biraz daha tarafsız olması gerektiğini düşünüyor değil mi herkes? Çünkü neden? Bir bakanlıkla herhangi bir partiye oy vermiş olan vatandaşın işi olabilir. Yani CHP'ye oy vermiştir, İyi Partilidir, MHP'lidir, bilmiyorum Yeniden Refah Partisi'ne oy veriyordur. Veriyordur da veriyordur, yani illa o partiye oy vermiyordur. Yani bakanlık bu durumda çok mu taraf olacak? Gerçi diyeceksiniz ki seninki de soru mu? O da olabilir. O yüzden bu soruyu geçiyorum. Ama Mansur Yavaş diyor ki Sayın Bakan, dürüstseniz 30 büyük şehrin 30'unun da sigorta borçlarını açıklayın. Adil olacaksınız, adil olmak zorundasınız diyor. Var mı böyle bir adalet şu anda? Dün İçişleri Bakanlığı'nın düzenlediği bir etkinlik vardı. İftar etkinliği yanlış bilmiyorsam. Orhan Gencebaylı Ali Yerlikayalı ve Murat Kurumlu bir etkinlik vardı. Sosyal medyada çokça konuşuldu. Yani şimdi insanlar özellikle İçişleri Bakanı'nı da burada bir taraf olarak görmek istemiyorlar. Neden? Çünkü İçişleri Bakanı'nın bütün haberlerini aktarıyoruz. Her sabah yapılan operasyonlardan bahsediyoruz. Şu ana kadar böyle bir tarafsız duruşu var gibiydi. Ve aynı zamanda sandıklarla ilgili, seçim güvenliğiyle ilgili kendisinin başında bulunduğu bir organizasyon var. İnsanlar burada bir taraf olarak görmek istemiyorlar mesela. Dünden beri bu yönde tepkiler de var. Ha, bir sanatçı birinin yanında durur, durmaz, durduğu için sevilir, sevilmez. Neyse, bu ayrı bir tartışma konusu. Ekrem İmamoğlu bakanlara seslendi. Diyor ki, işin gücün yok mu senin? Sizin başka işiniz yok mu? Yani neden Ankara'ya dönmüyorsunuz diyor. Bakanlara sesleniyor. Yani 17 bakan da burada çalışmalara devam ediyor diyor. Sizin başka işiniz yok mu diye sesleniyor. Özgür Özel'in bir açıklaması oldu Balıkesir'de. Balıkesirli seçmenlere bir uyarısı vardı Özgür Özel'in. Diyor ki eğer başka bir partiye oy verirseniz Balıkesir'i AK Parti kazanır ama CHP'ye oy verirseniz Balıkesir'i hep birlikte kazanırız diyor. Yani bir böyle alternatif, CHP'ye alternatif bir partiye oy verilmemesini istiyor Balıkesir'de, muhtemelen kendi önüne gelen anketlerden dolayı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'a baktığımızda bunlara 31 Mart'ta cevabı vereceğiz diyor. Ve yine Ekrem İmamoğlu ile ilgili 1,5 milyar liralık malı ortaya çıktı. Sen malını İstanbul'dan niye saklıyorsun diye bir soru sordu. Tekrar sordu. Ekrem İmamoğlu daha önce İmamoğlu inşaat firmasının üstünde böyle 3 ayrı villa olduğunu ifade etti. Hatırlayacak olursanız biz de hatırlatmış olalım buna cevaben. Bu mal varlıklarından bahsetmişken Turgut Altınok Mansur Yavaş'a seslendi. Dedi ki 600 dairenin, bu Antalya'daki 600 dairenin Altınok adına tapusunu göstersin, istifa edeceğim. Zerre şerefi onuru varsa o istifa eder dedi. Şimdi ben bilmiyorum yani Mansur Yavaş bu belgeleri gösterir mi göstermez mi? Ya bugün belki çıkartabilir. Dün gazeteci Murat Arel bunlardan bahsetti. Sosyal medya hesabında da veya yazısında da öyle söyleyelim. Bu belgeleri paylaştı. Şimdi bundan sonra ne olur? Mansur Yavaş bunları alıp kullanır mı? Bak işte böyle böyle belgeler var der mi? Derse ne olur, demezse ne olur göreceğiz. Ama şunu biliyorduk zaten değil mi? Seçim tarihi yaklaştıkça biraz daha söylemler sertleşecek. Şimdi tam da o hava içerisindeyiz. Tam da o dönem içerisindeyiz. Fatih Erbakan'ın açıklaması var. Üye sayılarının MHP'yi geçtiğini söylüyor ve İyi Parti'yi de geçeceklerini ifade ediyor. MHP'yi geride bıraktık, İyi Parti'yi de geride bırakıp üye sayısı bakımından Türkiye'nin 3. partisi olarak seçimlere gideceğiz. Böyle giderse seçimden sonra 1 milyon üyeye çok rahat ulaşırız diyor. Şanlıurfa'da biliyorsunuz böyle büyük bir beklentisi var. Yeniden Refah Partisi'nin burada büyük farkla kazanırız diyor Fatih Erbakan yapmış olduğu açıklamada. Yani Yeniden Refah Partisi'ne gelen mesajlar hep böyle işte sandığı patlatacağız, sandıkları patlatacağız. Yani şöyle söyleyelim, bu ille buradan birinci, ikinci parti çıkacaklar manasına gelmiyor ama kendi almış oldukları oy oranlarını daha da artıracakları iddiası var. Bakalım göreceğiz sandıklardan nasıl bir sonuç çıkacak. Yargıtay Başkanlığı için seçim süreci devam ediyor. Çünkü henüz daha o süreç tamamlanamadı. Dün ikinci günde de seçim yapılamadı. Yapılamadı derken seçim yapılıyor tabii de bir başkan seçilemedi. Bugün devam edecek yine seçim Yargıtay'la ilgili. Türkiye İşçi Partisi ses kayıtlarına ilişkin uzman raporunu yayınladı sevgili dinleyiciler. Yani şöyle söyleyeyim, Gökhan Zan'la Turgay Kocakaya arasında devam eden bir ses kaydı polemiği vardı ya. İşte buna ilişkin Türkiye İşçi Partisi diyor ki bir uzman deepfake teknolojisinin kullanılmadığını belirtti diyor. Ses kayıtlarında, konuşma hızında, tonlamada veya vurgularda doğal olmayan değişiklikler bulunmadığı görülmüştür diyor İşçi Partisi. Yani bu kayıt gerçek bir kayıttır manasında bir açıklama geldi. Ama tabii ki buna bundan sonra karar verecek olan, çünkü Gökhan Zan'ın da bir şikayeti vardı. Biliyorsunuz Turgay Kocakaya tutuklanmıştı. Onun da bir şikayeti vardı. Buna karar verecek olan bu dakikadan sonra yargı olacak sevgili dinleyiciler. Şimdi Rus gazeteden çarpıcı bir iddia var. Moskova'yı kana bulayan saldırganların emirleri Türkiye'deki örgütten aldığını iddia etti Rus gazetesi. Ama Rusya bu noktada Türkiye'yi suçlamıyor, onu söyleyelim. Yani Rusya'nın suçladığı ülkeler arasında Türkiye yok. Mesela Ukrayna'yı suçluyor, Amerika Birleşik Devletleri'ni suçluyor ama Türkiye'yi suçlamıyor. Şimdi Rusya'dan gelen görüntüler daha çok konuşuluyor. Yani sorgulamanın ardından gelen görüntüler, mesela bir teröristin kulağının kesilmesi gibi mesela. İşte birisi baygın halde getirildi, işte birisi yüzü gözü şiş halde getirildi. Yani çok net bir mesaj verdi Rusya aslında. Hatta bu biliyorsunuz Kremlin sözcüsü Peskov'a soruldu, bir işkence mi gördüler diye. Bu konuda herhangi bir yorum yapmayacağım dedi. Yani üstünü kapattı konunun, geçti. Buradan çok net bir şekilde bunu anlıyoruz. Devam ediyoruz gündemdeki diğer başlıklarla. Kredi faizlerinin uçuşa geçtiği haberi var ki tahmin edersiniz. Zaten Merkez Bankası politika faizini %50'ye çıkardı. Bankalarda aslında faiz oranlarını arttırdı. Yani mevduat faiz oranları da arttı. Hani bankada bir paranız varsa, bankaya bir para yatırmayı düşünüyorsanız mevduat faiz oranları arttı. Ama bununla beraber ne oluyor? Ticari kredi faiz oranları da artıyor. Ya kredi faizlerin oranı da artıyor. %52 seviyesinden %59'lara kadar çıktığı yönünde gelen haberler var. Zaten işletmeler muhtemelen bunun farkındalar diye tahmin ediyorum. Sevgili dinleyiciler, şurada enteresan bir konudan bahsedeceğim. Program başlıkları arasında buna değinmedik ama önemli bir konu. YÖK geçtiğimiz hafta kendince kalite adına öne çıkan çok önemli 4 kural getirdi ki bunu Abbas Güçlü'nün yazılarından takip edebilirsiniz. İlki YKS'ye, yani üniversite sınavına girmeyenlerin öğrenciliklerinin kabul edilmeyeceği. Ya bu ne manaya geliyor? Mesela bir çocuğunuz var, YKS'ye girmedi ama gitti yurt dışında okudu mesela. Oradan mezun oldu. YKS'ye girmediği için öğrenciliği kabul edilmiyor. İkincisi, dünya sıralamalarında ilk 1000'e girmeyen üniversitelerden mezun olanların diplomalarının hiçbir şekilde tanınmayacağı. Yani denklik vermeyeceğim, tanımayacağım diyor. Dünya sıralamasında ilk 1000'e girmiyorsa gittiğin üniversite diyor. Üçüncüsü, yine dünyanın en iyi üniversiteler sıralamalarının en az 3'ünde ilk 400'e giremeyen üniversitelerden mezun olanların tıp, eczacılık, diş hekimliği ve hukuk fakülteleri gibi yüksek öğretim kurumlarının istediği seviye belirleme ve yeterlik sınavına girmek zorunda oldukları. Yani ilk 400'e giren bir üniversiteden çıkmadıysan bu dallarda, o zaman yine sınava gireceksin diyor. Ve son olarak YÖK'e, yani YÖK'çe tanınmayan üniversitelerin hülleyle tanınır hale getirilebilmesinin önü açıldı diyor Abbas Güçlü. Şimdi öyle enteresan bir durum var ki öğrenciler birdenbire böyle bir şeyle karşılaştılar. Yani şimdi YKS'ye girme zorunluluğu hissediyorlar şu anda. Çünkü YÖK diyor ki sen yurt dışına gidip eğitim alacaksan buna girmen lazım. Çünkü buna girmezsen ben senin öğrenciliğini tanımıyorum diyor. Bu çocuklar, gençler veya öyle söyleyelim, ne yapacaklar? Zaten yurt dışındaki okullara ayrıca bir hazırlık yapıyorlardı. Hazırlanmaları vardı. Böyle bir süreç vardı. Yani oradaki okullara kabul edilebilmek için çalışmalar, hazırlıklar, bütün bunları yapıyorlardı. Bir de üstüne birden şimdi hiç hazırlanmadıkları YKS'ye çıktı. Ya bir anda bu olur mu? Ya bununla ilgili bir ön çalışma vesaire, bir ön duyuru, bilgilendirme. Kaldı ki şu da var. Yani YÖK diyor ki mesela işte dünyanın en iyi üniversiteler sıralaması ilk 400'e girsin veya ilk 1000'e giren bir üniversite olsun. Türkiye'deki üniversitelerimiz bizim dünyada ilk 400 içinde mi mesela, işte tıptır, eczacılıktır vesaire, kaç üniversitemiz var veya? Veya dünyanın en iyi üniversiteler arasında işte bu ilk 1000'in içerisinde bizim kaç üniversitemiz var? Yani neye göre bir denklik istiyoruz? O da belli değil. Abbas Güçlü'nün yazısına göre anladığım kadarıyla 10-15 tane üniversitemiz var böyle. Ya gerçekten nasıl bir karar, nasıl hızlıca verilmiş olan bir karar, neden böyle verilmiş bir karar? Yani gideceksin yurt dışına okuyacaksan git yurt dışında oku, ben sen YKS'ye girmediğin için, sınava girmediğin için ben kabul etmiyorum senin öğrenciliğini, yurt dışında kal o zaman mı demek istiyorlar öğrencilere mesela? Enteresan. Bunun üzerine biz yine önümüzdeki günlerde konuşmaya devam edeceğiz gibi görünüyor. Çünkü burada geri atılan bir adım olmadığını da görüyoruz. Sevgili dinleyiciler, şimdi bir reklam aramız var. Reklamlara gidelim. Reklamların ardından canlı yayında konuğumuz olacak CHP Ümraniye Belediye Başkanı adayı Aykut Erdoğdu. önümüzdeki dakikalarda. Reklamlardan sonra buradayız. Kripto Odası devam ediyor. Reklamların ardından yeniden sizlerle beraberiz sevgili dinleyiciler. Programın başında da biraz önce de duyurmuş olduğumuz gibi şimdi bir konuğumuz var canlı yayında. CHP Ümraniye Belediye Başkan adayı Aykut Erdoğdu hattımızda. Aykut Bey günaydın.
Günaydın, nasılsınız?
Teşekkürler, sağ olun. Asıl size sormak lazım çünkü bu dönem yoğun bir dönemdir. Herhalde uykusuz ve yorucu geçen bir çalışma süreci, öyle mi?
Vallahi öyle yani. Ama olsun, keyifli. Yani bugün sadece 2 saat uyuyabildim. Nasip kısmet bakalım.
Peki Aykut Bey, şimdi şunu sormak istiyorum size. Dinleyicilerimiz de biz de sizi bürokrasinin içinden tanıyoruz. Milletvekilliğinizi de tanıyoruz. Birden bir belediye başkanı adayı olarak karşımızda gördük sizi Ümraniye'de. Bu geçiş sürecini bir anlatabilir misiniz bize? Nasıl oldu da birden böyle bir belediye başkan adaylığına ikna oldunuz?
Aslında bir belediye başkanlığı şeyi hiçbir zaman planım olmamıştı benim. Son dönemde büyük seçimden önce, yani 14-28 Mayıs öncesinde devlet bürokrasisi kökenli olmam dolayısıyla idari kadrolara ayrılmıştım ben. Hı hı. Yani eğer seçimi kazansaydık ya belki bakanlık, belki bir kurum başkanlığı planlanıyordu. Olmayınca tabii Allah, her şey nasip kısmettir, Allah nasip etmedi. Çalışıyordum ben, yani bu Türkiye ekonomisiyle ilgili, Türkiye'nin genel gidişatıyla ilgili hani tahminlerde bulunarak ülke bundan nasıl kurtulur diye çalışırken Ekrem Başkan ve Özgür Bey böyle bir teklifte geldiler. Hı hı. Ben de kabul ettim, iyi ki etmişim.
Peki neden Ümraniye?
Çok son anda olan bir şey.
Neden Ümraniye?
Şöyle bir şey aslında, başka yerlerin de teklifleri oldu ama hani oyumuzun daha yüksek olduğu, hı hı, bir yerde belediye başkanı olmak, yani 3 dönem milletvekilliğinden sonra şık bir şey değildi. Ümraniye'de oylarımız biraz düşüktü. Ekrem Bey'in oyu yüksek ama potansiyel adaylarımız Ekrem Bey'i yakalayamıyordu. Anket yapmışlar. Hı. Bu anketten de benim bilgim yok aslında. Biraz emrivaki olmuş. Benim oylarım biraz Ekrem Bey'e yaklaşınca böyle bir teklifle geldiler. Aslında Ümraniye ve Çekmeköy'de anket yapılmış. Çekmeköy'de durumumuz çok daha iyiydi. O yüzden de hani Çekmeköy'deki adaylarımız içerisinde bir konsolidasyon sağlayarak iyi bir aday bulduk. Bu yüzden de ben Ümraniye'yi tercih ettim. Yani Çekmeköy'ü tercih etmedim. Ve Ümraniye'ye aday oldum.
Peki hemen Ümraniye ile devam edelim. Ümraniye'de ne gibi eksiklikler görüyorsunuz? Ben sizin röportajlarınızda vermiş olduğunuz demeçlerde şunu görüyorum. Özellikle Ümraniye'de bir yoksulluktan bahsediyorsunuz. Bir de trafik gibi veya işte 2B arazileri gibi çeşitli sorunlardan bahsediyorsunuz. Ümraniye'nin en önemli eksiği sizce nedir?
Şöyle, öncelikle sizi takdir ediyorum. Yani mesela bir programcının öncesinden hazırlanması kendi programını da kaliteli hale getiriyor. Sağ olun. Siz de benim geçmiş beyanlarımı okumuştunuz. Teşekkür ederim öncelikle. Şimdi Ümraniye'nin en önemli problemi şu an itibariyle kentsel dönüşüm. Çünkü bir bölümünde binalarımız yenilenmiş. Orada başka sorunlarımız çıkmış. Ama ilçenin, bu bizim Alemdağ Caddesi dediğimiz caddemizin kuzey kesiminde çok ciddi bir kentsel dönüşüm sorunumuz var. Ve kentsel dönüşüm sorununu tamamlayamadığı için de bir sürü sorunlar aslında birbirini besler hale gelmiş. Hı hı. Baktığınızda şu an yani en ivedi sorun önümüzde trafik. Şöyle ki Ümraniye'ye Taksim'den yarım saate gelebiliyorsunuz.
Tabii. Yani mesela ama gün içinde Ümraniye ile ilgili bir işimiz olsa girmek istemiyorum mesela Ümraniye'ye.
Ya işte bunu değiştirmemiz lazım. Çok haklısınız. Yarım saatte Ümraniye'ye geliyorsunuz, ama Ümraniye girişinden evimize biz bir saatte gidemiyoruz.
Evet.
Buradan trafik başlıyor. Bizden önce yapılmış mahalleler var ama bu mahalleler o kadar plansız yapılmış ki insan hüzünleniyor. Otopark yapılmamış, pazar yeri yapılmamış, yeşil alan yapılmamış, sağlık ocağı yapılmamış, kreş yapılmamış. Mesela 25 bin kişilik mahallemiz var, okul yok. Ve mecbur başka ilçelere gitmek zorunda kalıyorlar. Binaların altlarında otopark yok. Binalar yapılırken her binadan aslında otopark parası alınmış. Çünkü bir binanın otoparkı yoksa imar mevzuatımıza göre o binanın inşaatından ek para alınıyor ve bunlarla da ortak otopark alanlarının yapılması evet. gerekiyor. Bu yapılmamış. Normal bir kent planında %25'i terk alanı deriz. Yani evet. biz buraya okul yapmak üzere, işte kreş yapmak üzere bu terk alanlarından çıkan okul, kreş, park yeri, işte deprem toplanma alanları her neyse bunlar tekrar imarı değiştirilerek yüksek binalı konutlar haline getirmişler. Ve korkunç bir trafik sorunun içinde kalmışız. Hı hı. Şu an itibariyle bu mahallelerde trafik sorununu çözmemiz gerekiyor. Bunun için de otoparklar, yeraltı otoparkları yapmamız gerekiyor. Ve normalde bu mahalleler kurulurken diyelim ki 1 milyon dolar harcayacaksak şu an 10 milyon dolar harcayacağız. Çünkü kamulaştırmalar yapacağız ve yer altından katlı otoparklar yapmak zorunda kalacağız. Bunlar bizden önceki dönemde yapılan hatalar. Hı. Şimdi bizim dönemimizde de bizim 13 mahalle dediğimiz yani sizin Dudullu bölgesi diye kabaca bildiğiniz evet. bir bölgemiz var. Bir de bizim 5,5 mahalle dediğimiz bir bölgemiz var. Bu iki bölgede de çeşitli imar sorunları var. Birbirinden şöyle farklı. 13 mahallemiz Elmadağ su havzası içerisinde. Yani burası bir su toplama havzası ve buradan İstanbul'un suyu birikiyor. Buradaki imar durumumuz çok düşük katlı binalara izin veriyor. Ve buradaki insanlarımız da şuna çok hazır. Sadece belediye onlara yardımcı olsun. Ruhsatlarını, izinlerini versin, planlarını yapsın ve bir an önce kentsel dönüşümüne başlamak istiyorlar. Bunu bir kere hızlı yapacağız. Bu kadar niye bekledi onu da anlamış değilim.
Siz bu insanları aslında çok iyi anladığınızı iddia ediyorsunuz öyle değil mi Aykut Bey? Yani çünkü diyorsunuz ki ben de zaten yoksulluktan, gece kondudan buradan geldim. Çok iyi anlayabiliyorum onları. O nedenle sıkıntılarına çözümü ben üretebilirim diyorsunuz anladığım kadarıyla öyle mi?
Şöyle bence sadece ben değil iyi niyetli, kararlı, tecrübeli insanlar üretebilir. Sorunu anlamanın şöyle bir faydası var. Sorunu anladığınızda karşıdakiyle bir iletişim dili kurabiliyorsunuz. Hı hı. Ben evet Erzurum'da bir gecekonduda büyüdüm. Bir gecekondu çocuğunun duygularını bildiğim için veya bir kendi ailemden oradaki yaşayan insanların beklentilerini bildiğim için daha çok yürekten sahipleniyorum. Ve bir an önce evlerine kavuşmalarını, daha rahat evlerde yaşamalarını yürekten istiyorum. Bunun da yapılması gereken şey şu. Birincisi bu insanlar güvenecek birini arıyorlar. Çoğu yüksek eğitimli değil. Yani imar planından, teknik planlamalardan, hukuktan, mevzuattan çok anlamıyorlar. Hı hı. Onun için kendileri adına güvenilir birini, güvenilir biriyle de kasıt şu. Şimdi burada şöyle olmuş genelde. Aslında bu ülkenin hazin hikayesi. Şirketlerle şirket işbirliği yapan siyasiler burada oluşan kent rantını genelde insanların elinden almışlar. Hmm. Orada da hep şöyle düşünüyorlar. Siz buraları işgal ettiniz, sizin burada hakkınız yok, siz kötü niyetlisiniz. Bizim size bağışladığımız her şey sizin için lütuftur. Oysa ki gerçeği böyle değil. Şöyle düşünün. Evet, bu insanlar bu topraklara gelmişler ve gece kondularını burada kurarak İstanbul sanayisinde işçi olarak hayata başlamışlar. Ama buraya geldiklerinde kendi yuvalarını kurmak için ömürlerini vermişler ve gecekondu kültürü dediğimiz bir şey vardır. Gecekonduda yaparken komşularınızla iyi anlaşırsınız. Sizin tuğlanız biter o tuğla verir. Öbürünün çimentosu fazladır siz ondan alırsınız. Gece inşaatları birlikte beklersiniz. Bunu elinizden almaya çalışan mafyavari yapılara karşı birlikte direnirsiniz. Ve o anda çocuklarınız doğar, siz ilk katı yapmış olursunuz, çocuklarınız büyür, ikinci katı atarsınız. Sonra bir seçim zamanı olur, siyaset o kadar güvenilmezdir ki seçim zamanında bir kat daha atarsınız ve bir gece kondunuz olur.
Evet.
Şimdi bu gece kondunun oluşum sürecini bildiğiniz zaman aslında bu insanlar arasındaki ilişkiyi de bilmiş oluyorsunuz. Sonra bunu size satarlar, vergisini ödersiniz. Hatta iki kere satarlar. Evet. Burası 2B dediğimiz ormanın arazisi. Yani teknik olarak aslında bir orman yok burada. Ama zamanında işte 80-90 yıl önce çayırlık ve orman kıyısı yerler olduğu için orman arazisi geçmiş. Tabii ta o dönemden önlem alınabilirmemiş, alınabilirmiş, alınmamış ve burada bir konut yapısı oluşmuş. Artık orman yok. Sonra buraları bu insanlara sattılar. Ben o zaman meclisteydim. 2B yasası dediğimiz evet. bir yasal düzenleme çıktı. Ve bu insanlar eşlerinin bileziklerini satarak, birikimlerini bozarak, arabalarını satarak buraları aldılar. Ve şimdi burada hak sahibiler. ben altını çizerek söylüyorum. Burada hak sahibi der. Burada iki kişinin hakkı vardır. Bir burada oturanın, bir de burada oturmayanın. Yine bir kamunun bir hakkı vardır. Ve şimdi mevcut imar planına göre bunların hepsinin zaten %25 arsasını elinden alıyoruz. Terk alanı diyoruz buna. Bu %25'ler birleşecek, kamusal alanlar çıkacak. Yani bu insanlar arsalarının %25'ini zaten veriyorlar. Artı bizim bu Dudullu bölgemizde kat yüksekliği çok düşük. 4 kat. Çünkü imar iznimiz 1.3. Ve insanlar buna da hazırlar. Kendileri de bir miktar şey yapacaklar. Ve buraların yenilenmesini bekliyorlar. Ama burada tabii şirketlerle bu şirketlerin güdümündeki bir takım sadece belediye değil Ankara kökenli üst düzey siyasiler bunları bu ellerinden alıp imar izinlerini fiilen çoğaltıp ortaya çıkan rantı kendileri almak istiyorlar.
Evet.
Ve bu insanlar bundan çok korkuyor. Bu yüzden bu sürecin ki burada çok yüksek tutarlı bir inşaat hacmi var 40-50 milyar dolarlık. Çok şeffaf götürülmesi gerekiyor. Şimdi bir taraftan devletin TOKİ'si ve Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı var. Bunlar tabii normalde çok güçlü kurumlar ama öyle yasal yetkileri almışlar ki mesela burası risk alanı dediğinde veya rezerv alanı dediğinde insanların hiçbir söz hakkı kalmıyor. Toplu olarak sürgüne tabi tutuyorlar çünkü bu şekilde olan yerler var. İnşaatlar yapılmış bakın inşaatlar yapılmış adamların arsasının üzerine. Mesela alttaki dükkanları alamazsınız, güzel manzaralı evleri alamazsınız. Yukarıdan size küçük metrekarelik daireler düşecek.
Evet.
Şimdi bu insanların 40 yıllık hayatına çökmek ve burada şöyle bir şey var mevcut yönetim var. Yani ben hiç siyasi sataşmaya girmedim ama hani bunu da tespit etmek durumundayım. Şimdi buradaki AK Parti kentleşen yerlerde oyu çok düşüyor. Evler yenilendiği zaman aynı insanlar daha yeni evlerde daha iyi mahallelerde oturduğunda artık AK Parti'ye oy verme oranı azalıyor. Ama mesela bizim kuzey mahallelerimizde yoksulluk ne kadar derinse, terk edilmişlik, geride bırakılmış ne kadar yüksekse geride bırakılmışlık, bu geride bırakılmışı toplumun gerisinde bırakılma anlamında söylüyorum. Arkada bırakılma anlamında söylüyorum. AK Parti'nin oyu o kadar yüksek hale geliyor. Ve görüyorum ki bu mahalleleri yapmayıp bu mahalleleri de bir oy deposu olarak görüyorlar. Şimdi bu mahalleler yapılmadığında ne oluyor? Birincisi derin bir yoksulluk oluşuyor. İkincisi bu çarpık yapılaşmanın içerisinde güvensiz sokaklar, karanlık sokaklar oluşuyor. Mesela kadınlar, kızlar, bacılarımız, kardeşlerimiz sokağa çıkmaktan korkuyorlar. Mesela otobüs durağından eve gitmek için babasını veya abisini aramak zorunda kalıyorlar.
Şimdi aslında onu bir mesela sorabilir miyim size? Bir güvenlik meselesini soracağım Ümraniye ile ilgili. Siz çünkü kısmen şu an girdiniz diye soruyorum. Bir böyle bir güvenlik. İki siz aynı zamanda burada şikayetler var bunları değerlendiriyorsunuz. Mesela uyuşturucudan da bu ilçemizi uzaklaştıracağım diyorsunuz. Aynı zamanda bir takım radikal kurslardan bahsediyorsunuz. Hatta işte IŞİD benzeri yapılar burada oluşabilir. Diyorsunuz. Bunlarla ilgili bir belediye başkanı nasıl mücadele edebilir?
Şimdi tam da mücadele etmesi gereken aslında belediye başkanı. Ben bir devlet bürokratıyım. Yani ben Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın terbiyesiyle yetiştim. Ve bizim zamanımızda Mali Suçları Araştırma Kurulu yoktu. Benim gibi 5-6 müfettiş Türkiye'nin organize yolsuzluklarıyla ve uyuşturucu kaçakçılığıyla en makro düzeyde biz mücadele ederdik ki Türkiye ekonomisi kara parayla bozulmasın diye. Kara paranın aklanması çerçevesinde. Bu anlamda benim mesleki tecrübem yüksektir. Hem organize suçlarla hem de uluslararası uyuşturucu çeteleriyle. Şimdi buranın mahallelerinde gezdiğinizde, evleri ziyaret ettiğinizde bakıyorsunuz çarşaflı bir teyze biraz konuşabilir miyiz diyor. Çoğu zaman bunlar tabii Türkçe bilmeyen insanlar da oluyor, Kürt de oluyorlar. Veya işte Karadeniz'in en böyle muhafazakar kesiminden gelen insanlar oğullarının resimlerini gösteriyorlar. Uyuşturucu tuzağına düşmüş. Parklarda gezdiğinizde yani 13-14 yaşındaki çocukların okulu bıraktığını, bir uyuşturucu maddenin tesiri altında bulunduğunu tabii onları konuşturmak kolay olmuyor ama gözlerinden ve hallerinden mesleki tecrübeyle anlıyorum ki başta metafamin olmak üzere belirli uyuşturucu maddelerin etkisindeler. Akşam saatlerinde zaten çok rastlıyoruz. Ve şunu görüyoruz ki Ümraniye'mizin bazı mahallelerinde ne yazık ki uyuşturucu çok yaygın bir hale gelmiş. Şimdi uyuşturucu ve City Corp maddelerle mücadele kökenli insanlar şunu bilirler ki uyuşturucu çetelerinin ilk yaptığı iş kendilerine pazar yaratmaktır. Yani kullanıcı bulmaktır.
Evet.
Ve eğer bir yerde uyuşturucu kolay satılıyorsa belirli bir süre, çünkü aynı şey gibi bunu bir marketing, bir pazarlama faaliyeti gibi düşünün. Çok ucuz veya ücretsiz başlarlar. Sonradan da artık bu insanların hayatını elinden alırlar. Burada çok rahat uyuşturucu satıldığını görüyorsunuz. Hatta bazı caddeler var, İstanbul'un uyuşturucu merkezi haline gelmiş. Diğer ilçelerden gelip araçlarla buradan uyuşturucu alıp gittiklerini duyuyorum, görüyorum. Şimdi böyle bir tecrübeden gelen birinin uyuşturucuyla mücadelenin ikincil olarak aslında emniyetin görevi olduğunu, ilk görevin halkın görevi olduğunu ve bir halk mücadelesiyle ancak bütün suçlar için böyledir. Emniyet halkla birlikte mücadele ettiğinde başarılı olur. Eğer ben burada Allah nasip eder seçilirsem halkla birlikte mücadelenin başında ben olacağım. Ve biz mahalledeki gençlerimizle birlikte, komşularımızla birlikte bir gözetleme sistemiyle, bir takip sistemiyle, bir izleme sistemiyle bununla mücadeleye başlarsak emin olun hem emniyetimizin hem istihbaratımızın işi çok kolaylaşacak. Daha teknik anlatabilirim ama daha iyi konularda konuşalım. Bir de tabii bizim elimizde şöyle bir sorun var. Mevcut uyuşturucu bağımlısı gençlerimiz. Şimdi bunlar için bir amatem yok. Tedavisi çok pahalı. Şimdi böyle bir sorun olunca da insanlar çocuklarının sokağa çıkmasından çok korkuyorlar. Çünkü buradaki çocukların hani böyle bir anaokuluna, kreşe gidecek durumları yok. Ve bu sokaktaki suçtan, baskıdan ve diğer şeylerden ari kalması için de en ideal yöntem Kur'an kursları oluyor. Şimdi tabii ki ben hep söyledim. Ben bir Kur'an kursuna karşı değilim. Kur'an kursu olabilir.
Radikalleşenler öyle mi var işlerinde?
Ya şöyle, duyuyorum, görüyorum, hatta bazen sohbet de etmeye çalışıyorlar, ediyorum da. Mevcut hukuk düzenini kesinlikle reddedenler bile tehlikesiz benim gözümde neredeyse. Ama Türkiye Cumhuriyeti imamlarının arkasında namaz kılmam. İşte Sayın Cumhurbaşkanı'na tağut diyenler. Yani bunlar IŞİD'çiler genelde. El-Kaideciler ve bir de küçük küçük kendilerine hoca diyen, hiçbir eğitimi olmayan, yani sakalından başka bir şeyi olmayan, bir miktar Arapça bilen insanlar da kendileri evlerde kurslar açıyorlar ve çocuklar bunlara emanet ediliyor. Şimdi bu insanların ruh sağlığından emin değiliz. Bu insanların ne öğrettiğinden emin değiliz ve aileler de ikna edildiğinde böyle işler başlıyor burada. Bu yüzden de bununla karşı çok dikkatli olmak ve bu ailelere alternatif kent yaşamına katılacakları bir bağlantı sunmak, eğitim sunmak, kreş sunmak, kültür merkezi sunmak bizim görevimiz. Ha eğer dini eğitim verilmek istiyorsa da belirli yaşa gelmiş çocukların en azından Diyanet'in gözetimi altında bu eğitimi alması gerekiyor. Bunu söylediğimde de Cumhuriyet Halk Partililer çok bozuluyor. Ama burası Ümraniye ve buranın bir gerçeği var. Bunu yapmadığınız takdirde o çocuklar çok daha kötü bir noktaya gidecek.
Siz şimdi parti şapkanızı bir anlamda çıkarttınız değil mi?
Ya şimdi şöyle bir şey, hayır çıkarmadım. Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Bununla gurur duyuyorum. Ama tıpkı nasıl İslam'ın bir yorumu varsa Atatürkçülüğün, Cumhuriyet'in, sosyal demokrasinin de bir yorumu var. Ben halkla birlikte, halkın içinde bir Atatürkçülük, Cumhuriyet'in sevildiği, Atatürk'ün değerlerinin sevildiği bir çizgide gitmeye çalışıyorum. Ve kendi ilçemin gerçeğiyle de barışık gitmeye çalışıyorum. Yoksa ben Cumhuriyet Halk Partili olduğum için çok gururluyum. Ama yine söylüyorum, gerek Atatürk'ü anlamak, gerek Cumhuriyet'i anlamak, gerek sosyal demokrasiyi anlamak kolay değil.
Peki bu arada kentsel dönüşümden kısmen bahsettiniz ama Türkiye'nin özellikle Marmara bölgesiyle İstanbul'un en önemli sorunu deprem. Ümraniye'yi bu anlamda nasıl görüyorsunuz?
Vallahi şeyi söyleyeyim, bu güzel sorular üst üste bağlantılı gelince çok mutlu oluyorum, tekrar söyleyeyim.
Sağ olun.
Çünkü bizim depremimizin de burada enteresan bir gerçeği var. Bakın biz İstanbul'un kuzey ilçelerinden biriyiz. Aslında deprem Marmara kıyısındaki güney ilçelerimizde çok daha tehlikeli. Çünkü zemin Orada daha kötü ve de fay hattına daha yakınlar. Biz zemini iyi bir ilçe olmamıza rağmen şiddetli bir depremde, yani 7,5-8 büyüklüğünde, Allah göstermesin bir deprem olduğunda en çok can kaybını verecek ilçelerden biriyiz. Sebebi yoksulluk. Çünkü bizim gecekondularımız en yoksul dönemlerde yapılmış. Parmak kadar inşaat emirleriyle temel atılmış. Kötü çimento kullanılmış, tuğlalar çok ince. Üzerine çıkılan katların bir teknik planı yok. Burayı mühendisler değil, bu gece konuları genelde inşaat ustaları yapmış. Ve üst üste oturtulmuş, aslında beton kutular içerisinde yaşıyoruz.
Evet.
Ve değil, bir deprem, güçlü bir fırtınada yıkılacak evlerimiz var. Sellerde dağılacak evlerimiz var. Kamyon geçtiğinde sallanan çok evimiz var. Yani biz Ümraniye'de, Allah göstermesin bir deprem sırasında, bizi deprem değil yoksulluk öldürecek ve çok büyük bir korku var insanlarda. Kendileri evlerini kendileri yaptığı için bir depreme dayanamayacağını biliyorlar ve bir an önce bu yüzden de kentsel dönüşümü gerçekleştirmek istiyoruz. Ve bizim kentsel dönüşümü yapacak insanlarımızda nakit yok, para yok. Bu yüzden de 5,5 mahallemizde imarı 2.15'ten %20 artışta 2.58'e çıkarmaya yaptık. Karar verdik. Bunun sebebi bir kentsel yoğunluk yaratalım değil, çünkü hala İstanbul'un en düşük imarlarından biri. Bunun sebebi Türkiye ekonomisi büyürken yapılamamış kentsel dönüşümünü, biz ne yazık ki Türkiye ekonomisi çok ağır bir ekonomik kriz yaşarken yapmak zorunda olduğumuz için, bu imar artışı hem bir finansman kolaylığı hem de sosyal donatı alanlarımızın, yani okullarımızın, kreşlerimizin, parklarımızın, binalarımızla birlikte yapılması için gerekli bir şeydi. Çok uzun çalıştım üstüne. Hem yani ekonomik gerçeklerle şehir planlama gerçeklerini birleştirerek buna karar verdik. İnşallah yani bu imar artışıyla birlikte çok hızlı, birkaç sene içerisinde on binlerce konutu yenileme imkanımız doğacak.
Evet, dinleyicilerimizi hatırlatalım. Radyolarını yeni açanlar için CHP Ümraniye Belediye Başkan Adayı Aykut Erdoğdu'yu da konuşuyoruz sevgili dinleyiciler. Aykut Bey, şimdi yavaş yavaş bizim süremizin sonuna yaklaşıyoruz ama benim sormak istediğim birkaç soru vardı. Bir arada soracağım. O da şöyle, bir, engeller için neler planlıyorsunuz? Böyle bir planınız var mı? İkincisi, biraz önce bahsettiniz aslında ama kısmen kadınlarla ilgili, çalışan veya çalışmayan kadınlarla ilgili nasıl bir planınız var? Bir de son olarak aslında muhakkak atladığımız konular olabilir diye, Ümraniyeliler neden size oy versinler? Son olarak bir de bunu rica edeceğim sizden.
Şimdi engelliler için bütün yeni binalarımız engelliye uygun olacak. Hatta burada bir takım sosyal konutlar da yapacağız. Onların ilk katlarını engellilere ya ücretsiz ya da çok düşük ücretliyle vereceğiz. Bunların elektrik fişlerinden lavabo dizaynına kadar engellilerin yaşamasına uygun olacak. Engelliler müdürümüz yok. Burada hemen bir engelliler müdürü kuracağız. Ve burada çok tatlı insanlarımız var, derneğimiz var. Onlardan siz önerin bana dedim. Bütün yaşamın her alanını, kaldırımlarını ve diğerlerini engellilere uygun, yani engelsiz bir Ümraniye için ciddi bir kaynak ayıracağız. Kadınlar için birincisi kreşler yapacağız, biraz daha şey yapabilsinler diye. Evde engelli çocuğu olanların haftada bir gün biz bakacağız, bir gün nefes alabilsinler diye. Kadınlar için, ev kadınları için sürekli kurslar açacağız. Yani altın bilezik kollarına taksınlar diye, ama sadece bu da değil, sosyalleşme ve eğlenmeleri için de yerler açacağız. Yani mutfak enstitüsü kuracağız. O kadar çok şey var ki, ama hepsi dönme diğerlerine bağlı olduğu için.
Evet.
Niye Ümraniyeliler bana oy versin? Ben samimi söyleyeyim, ben seçmen olsaydım, birincisi soruna çok sahipleniyorum ben. Gerçekten hani böyle bir yerde büyüdüm için, bir sürü akrabam burada yaşıyor zaten. Burayı çok iyi biliyorum ve sorunlarını yürekten çözmek istiyorum. Bu aşağıya artık 52 yaşındayım. Yani 4 dönem milletvekilliği, uluslararası kuruluşlarda Türkiye Cumhuriyeti'nin devletini temsilen, Dünya Bankası'nda, IMF'de, Avrupa Birliği'nde görev, genel başkan yardımcılığı, hemen hemen her makamı gördüm. Bir belediye başkanlığı makamı derdinde değilim. Ama ömrümün kalan kısmında gerçekten bu insanlarla birlikte yaptığım işlerden alacağım hayır duasının peşindeyim. Bu da benim için çok önemli bir motivasyon. Artı çocukları birlikte büyütelim istiyorum. Hepsinin amcası, dayısı olayım. Hepsi iyi okullarda okusunlar. Hepsi meslek sahibi olsunlar. Ve en önemlisi de boş zamanlarını kötü alışkanlıklarıyla değil, her mahallede kuracağımız spor tesisleriyle spor yaparak, hepsinin düzgün fizikli olarak, hepsinden yetiştirebildiğimiz çocuklardan sporcular çıkarak ve Ümraniye sporumuzu hiç yabancı şeye, futbolcuya veya basketbolcuya ihtiyaç duymadan tamamen altyapısıyla beslenen, sadece bir kulüp değil çünkü Türkiye'deki kulüp kültürünü beğenmiyorum ama bir tür üniversite, bir tür vakıf gibi kültürüyle, ahlakıyla, çevikliğiyle bir hale getirmek için çok istekliyim, niyetliyim. Ve sonuçta Ümraniye ile ilgili sanki AK Parti, Ümraniye'deki insanlar oy vermek zorundaymış gibi davranıyor. Bence bunun kırılması gerekiyor. Ve Ümraniye'de bir Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanının kazanmasıyla başlanacak süreçte bütün gözler şu anda da bizim üzerimizde. Belki biliyorsunuzdur, en çok konuşulan ilçe biziz. En hızlı oy artışını biz sağladık ama hala bir miktar gerideyiz.
Onu soracağım. Evet, şu yani aşam... anketlerde ne görüyorsunuz? Böyle 1-2 puan gibi bir şey söylüyorsunuz galiba, fark var gibi.
Ya şöyle, artık anketi açıklamak yasak, oran söyleyemem ama şunu söyleyeyim. Bir hafta 10 gün önceki ankette, gelen ankette 3 puan ben gerideydim. İsmet Bey öndeydi. Ama tabii çok büyük bir farkı kapatarak geldik. Bizim artış hızımız çok yüksek. Bizim bir de tabii şeye yetişmemiz mümkün değil. AK Parti'nin kampanyasına çok güçlü, paraları çok yüksek, büyük bir kampanya yürütüyorlar. Bakkal borçlarını kapatmaktan tutun, işte 2500 lira her isteyene nakit dağıtmaya, çay, şeker bütün evlerde varlar. Biz ise nefesimizle, sesimizle ve bir de korkan çekinen bir ilçede her gece kahve toplantılarıyla, ki Ümraniyeliler biliyordur, geceye kadar ben sürekli kahvelerde konuşma yapıyorum. Şurada 3-4 gün kalmış. Beni daha önceden tanıyan, bilen, güvenen insan varsa, Ümraniye inşallah iyi şeyler yapacak ve herkes Ümraniye'ye özenecek diye düşünen insanlar varsa, artık onlar da en az benim kadar komşularına, özellikle AK Parti'ye oy vermiş, MHP'ye oy vermiş, İYİ Parti'ye oy vermiş komşularıyla konuşup benim adıma oy isteyebilirseler, şu birkaç gün içerisinde kalan fark da kapanabilir ve Ümraniye için yepyeni bir sayfa açılabilir. Ben yine söylüyorum, başında şunu hassasiyetle söyledim. Allah hakkımda hayırlısını versin. Allah Ümraniye'nin hakkında hayırlısını versin. Hayırlısıysa nasip olsun. Ben bu seçim yarışını inşallah hayatına dokunabileceğim, bütün mesleki tecrübemi kullanabileceğim çocuklar için, kadınlar için, engelliler ve yaşlılar için kazanmak istiyorum. Ama en iyisini Allah bilir. Allah hakkımıza hayırlısını versin.
Peki, CHP Ümraniye Belediye Başkanı adayı Aykut Erdoğdu konuğumuz oldu. Aykut Bey, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.
Ben teşekkür ederim. Saygılar, hoşçakalın.
Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, bugün de programın ilk bölümünde mümkün olduğunca başlıkları toparladık. Sizlere genel olarak gündemden bahsettik. İkinci bölümde de bir konuğumuz oldu. Aykut Erdoğdu canlı yayında konuğumuzdu. Yarın da Üsküdar Belediye Başkan adaylarından Sinem Dedetaş konuğumuz olacak. Onu da hatırlatalım. Cenkere Teknik Masa'da teşekkür ediyoruz. Biraz sonra Bediye Ceylan Güzelce Güzel Şeyler programında sizlerle birlikte olacak. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.